Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. İkinci Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 17. Ayrım. Kar fırtınasıyla geçen 1558 yılının Şubat'ından sonra Mart ayı da yağışlarla tükeniyordu. O gün Hürrem, yanı başındaki mangala karşın üşüyordu. Belli olmuyordu. Bazen soğukta terliyor, bazen sıcakta titriyordu. Pencerenin önünde battaniyesine iyice sarılıp bahçede uçuşan kar lokmalarına dalgın dalgın baktı. Onları seyretmekten sıkılmıyordu çünkü gökten aheste inen kar parçalarının her biri avuçlarında eriyip gidenlerin simgesiydi ona göre. O minicik yüzünün irileşerek yuvarlaklaşmasına, dişlerinin dökülmesine aldırmıyordu. Geçmişten serpintilerin geleceğe amaç kırıntısı dahi taşımamasına karşın, kopuk kopuk düşlemelerin tasallutundan kurtulamıyor, en önemlisi, geçmişin küflü enkazından hortlak gibi başını kaldırarak, zihninden akıp geçen sahneler yakasını bırakmıyordu. Ama bu sahneler geçmişten değil, şimdidendi sanki ve hayallemeleri, dayısı Hayim'in anlattıklarından kaynaklansa da, şimdi yaşanıyormuşçasına zihnine kazınan ve ona bizzat içinde rol alıyormuş gibi gelen sahnelerdi. Bazen Hayim oluyordu, bazen de Nuno'ya seslenen o kadın. Yerinde biraz daha büzülüp gözlerini yumdu ve Hayim'in öyküsü olanca canlılığıyla hayalinde akmaya başladı. Portekiz'in Lisbon kenti. Babası Ivan, tıp tahsili yapması için dayısı Hayim'i Agustino'nun yanına göndermiş. Gece. Yağmur hafif hafif çiseliyor. Hayim'le Agustino, Lisbon'un bozuk kaldırımlı sokağında yürüyorlar. Yağ kandilleri sokağı şöyle böyle aydınlatıyor. Yol çamur içinde. Pencerelerden cılız ışıklar sızıyor. Pis bir koku genizlerini yakıyor. Agustino, Hayim'e Nuno'nun gerçek bir Hazaryalı olduğunu, tüm zamanını Hazarya Komitesi için harcadığını anlatıyor. İşte, onu ziyaret etmeye gidiyorlar. Uzaklardan gitar melodileri duyuluyor. Agustino, bu Nuno olmalı. Adam Museviliğini gizlemek için gitar ustası oldu diyor. Pencereden sokağa leğen dolusu dışkı dökülüyor ve pislikler lap diye taş parkelere yapışıyor. Hayim geriye sıçrayıp yuh dercesine yukarıya bakıyor. İrkiliyorlar. Sessizliği parçalayan nal şakırtıları hayra alamet değil. Dönemeçten çıkan atlılar pislik sıçratarak geçerlerken ezilmelerine ramak kalıyor. Bir süvari atının terkisine bağlı kocaman tahta haçı peşi sıra sürüklüyor. İki ahbap sırtlarını duvara yapıştırıyorlar. Grubun başındaki adam, giysilerinden anlaşılıyor ki, kilise temsilcisi. O adam, karşıdaki evi göstererek bağırıyor. İşte şurası, yakalayın domuzu. Aman Rabbim, bu Nuno'nun evi diye dehşet içinde fısıldıyor Agustino. Askerler atlarından iniyorlar, ellerinde baltalar. Pencerelerden başlar uzanıyor. Kilise temsilcisi, kırın kapıyı diyor. Bu sırada, arkalarından gelen fısıltıyla irkiliyorlar. Şşt! İçeri, çabuk içeri. Korkuyla arkalarına bakıyorlar. Bu, Nuno'nun yakın dostlarından Fernando. Fernando eliyle sus işareti yaparken içeri, çabuk diyor ve onları kollarından tutup içeriye çekiyor. Kapıyı alelacele kapatıp sürgülüyor. Dışarıda Nuno'nun kapısına inen balta sesleri. Üst kata çıkıp kandili söndürüyorlar. Pencereden Nuno'nun evi görünüyor. İki adam Nuno'yu sürükleyerek dışarıya çıkarıyor. Diğerleri zavallıyı tekmeliyorlar. Kilise temsilcisi, ''İşte, hamursuz ekmeğine yavrularınızın kanını katan şeytan!'' diye bağırıyor. Askerler, sille tokat arasında Nuno'nun ellerini zincirlerken, Nuno, ''Yalvarırım durun, ben Hristiyanım!'' deyince, kilise temsilcisi kahkaha atıyor. ''Hristiyan ha, çıkarın pantolonunu, çıkarın da görelim!'' ''Yapmayın, yalvarırım yapmayın!'' dese de Nuno, onu dinleyen yok. Bir asker Nuno'nun pantolonuyla göbeği arasına hançerini sokarak adamın pantolonunu iç çamaşırını bacak arasına dek hoyratça yararken karnını da kanatıyor. İki asker Nuno'yu ayağa dikiyor. Biriken halk bağırıp çağırarak Nuno'nun üstüne tükürük yağdırıyor. Kilise temsilcisi sünnetli Nuno'yu göstererek ''İşte görün bu melunun pisliğini cehennem ateşi temizler.'' diyor. Nuno çırpıntılar arasında geveliyor. ''Ne olur yapmayın, ben Yahudi değilim. Ben, babam Müslüman da. Kilise temsilcisi onun böğrüne tekmeyi yapıştırıp bağırıyor. Yalancı domuz, İsa'yı 30 gümüş sikkeye satan Yahuda'nın pis dölü, götürün şunu. Askerler atlarına biniyorlar. Bir asker Nuno'nun zincirlerine bağlı urganı bileklerine doluyor. Askerler alkışlar arasında dört nala ilerlerken Nuno yerde düşe kalka sürükleniyor. Halk onu tükürük ve taş yağmuruna tutuyor. Askerin biri kalkanını var gücüyle sırtına vurunca Nuno yere yuvarlanıyor. Yüzükoyun sürüklenen Nuno'nun gözleri kalabalığın arasındaki kızıl saçlı kadına takılıyor. O kadın hayal mi yoksa Hürrem mi? Çatık kaşlarının altından acıyla ama sevgiyle Nuno'ya bakıyor. Korkma Nuno, insan ölmek için doğar. Nuno birden irileşiyor. Dizlerinin üzerinde doğrulup ayağa kalkıyor. Boynuna bağlı urganı bileğine dolayıp ileriye atılıyor. Onu sürükleyen askere yaklaşıp iki eliyle kavradığı urganı hızla çekiyor. Asker boş bulunup attan düşüyor. Nuno adamın üstüne çullanıyor. Bileklerindeki zinciri adamın boğazına dolarken bağırıyor. Namussuzlar, kan içici sizlersiniz. Gelin de Hazaryalı Musevi ile tanışın. Gelin hadi. Askerin dili ağzından pırtlıyor. Ahali, gladyatör dövüşü izler gibi onları seyredalmış. Nuno'nun boğduğu adam hırıldarken bir süvari arkasından hızla ona yaklaşıyor. O mızrağını fırlatırken Nuno ani dönüşle boynuna zincir doladığı adamı ona doğru çevirince mızrak adamın göğsüne saplanıyor. Nuno, yere yığılan adamın kılıcını kapıp korkunç naralar atarak mızrak savuran adama doğru atılıyor. Kılıcı onun böğrüne saplıyor. O anda sırtına inen gürz darbesiyle yere kapaklanıyor. Toparlanmaya çalışsa da başka biri gürzünü omzuna savuruyor. Askerler yalın kılıç, üzerine saldırıyorlar. Kilise temsilcisi bağırıyor. Öldürmeyin, yakalayın, canlı canlı. Cezasını kilise verecek. Adaleti koruyalım. Askerler Nuno'nun üstüne atılıyorlar. Hepsi bir olup onu tahta haça bağlıyorlar. Kilise temsilcisi boynuna asılı haçı yukarıya kaldırıyor. Baba, oğul, kutsal ruh. Bizleri bu cani inansızların kötülüklerinden koru. İki adam ellerinde balyozlarla fırlayıp Nuno'yu ellerinden ve ayaklarından tahta haça çiviliyor. Bu arada kilise temsilcisi bağırmayı sürdürüyor. Kilise bir caniyi bile yargılamadan cezalandırmaz. Yarın kent meydanında toplanın ve bu iblisin yakılışını seyredin. Hürrem sıçrayarak hayal dünyasından sıyrıldı. Nuno'ya seslenen kadın öyküde var mıydı yoksa onun yerini farkında olmadan kendisi mi almıştı bunu bilmiyordu. Ama Hürrem'in de gözlerinde incecik iki derecik süzülüyordu. Aniden karnına giren sancıyla yüzünü buruşturdu. Bu ağrı son günlerde sıklaşmıştı. Üstelik dışkısında kan birikintileri görülmeye başlamıştı. Ama bu durumu kimseye söylemeyecekti. Çünkü bıkmıştı. Haplardan, şuruplardan, fısıldanmalardan, her şeyden usanmıştı. Bir ara kapılardan geçemeyecek denli şişmanladıysa da şimdilerde hızla zayıflıyordu ve bu yüzden teni sürülmüş tarlaya dönmüştü. Nuno'nun öyküsü ilham kaynağı olmuştu. Az sayıda da olsa bilinçlerini yitirmeyen Hazaryalı Museviler kendilerini bekleyen böyle bir sondan nasıl korunacaklarını bilemeden çırpınıyor olmalıydılar. Bu aldatılmış insanlara karşı son bir görevinin olduğuna inanıyordu. Onlara yarınlardan korkmayacakları koşullar sağlayamaz mıydı? Bunu yapabilirse Tanrı katında babasını da affettirebilirdi. Bu konu kafasını günlerce kurcalamıştı ve bir çözüm üretebilmişti. Biliyordu. Çaresizliğin çözümüydü bu ama yapabileceği başka şey yoktu. Yasef'i yanından kovuşundan sonra bir kez görebilmişti. 4-5 ay önce hastalığının iyice ağırlaşıp başucunda Azrail'in nöbet tuttuğu yatağında günlerce yatışının ardından iyileşme belirtilerinin kuvvetlendiği gün nihayet yüzü gülebilen padişah Yasef'le Gracia'yı ziyaretine getirmiş, galiba bu fikir ilk kez o gün zihninde belirmişti. Giderek netleşen bu fikir nihayet hiç değilse denenecek ve üzerinde konuşulacak hale gelmişti ona göre. Kalfa kadınla bir cariye ellerindeki tepside makyaj takımlarını taşıyarak içeri girince toparlanmaya çalıştı. Nice zamandır saçlarını tarak yüzüne allık değmiyordu ama Yasef'i solgun ve kırışık yüzle derbederlik ve bırakılmış içinde karşılamak istemiyordu. Dökülen dişleri yüzünden buruşup içe çökerek yüzünün anlamını değiştiren dudaklarına çare bulamasa da dünyadan elini eteğini çekmiş kadın görüntüsünden uzaklaşmalıydı. Bir cariye sırtını yastıklarla besledi. Sonra yüzüne pudra ve allık sürmeye, kaşlarına rastık, kirpiklerine sürme çekmeye başladılar. Bu işler bitince saçını taradılar. Hürrem, bedenini tüm ağırlığıyla içi bulut dolu yastıkların üzerine bırakmış, gözlerini boşluğa salarak dalıp gitmişti. Yorgundu. Bunu fark eden kalfa kadın, konuğunuzun gelmesine epey zaman var. Dilerseniz biraz dinlendikten sonra sizi giydirelim dedi. Hürrem başını sallayarak ona hak verince kalfa cariyeye işaret etti. Cariye de makyaj takımlarını topladı ve ayaklarının ucuna basarak dışarı çıktı. Yasef Hürrem'in odasına doğru yürürken heyecanlıydı. Kapı açılınca tam karşıda yastıkların arasında oturan Hürrem'i gördü. Şaşılacak denli zayıflamıştı kadın ama göçük dudaklarının ucunda uçuk ve gizemli bir tebessüm ürperiyordu. Anlamını çözemediği büyüleyici derinliği olan esrarlı bir tebessümdü bu. Yasef ağır ağır ilerleyip Osmanlı usulüyle onu selamladı. Odada yüksek sesle konuşmayı engelleyen rütelik bir hava vardı. Hürrem incecik sesiyle "Hoş geldin" diyerek Yasef'e oturması için yer gösterdi ve hemen konuya girdi. "Bir zamanlar Venedik'ten ada satın almak istemiştin. O konu ne oldu?" "Evet" diye onu yanıtladı Yasef. "Bizimkileri yerleştirmek için Venedik'ten ada satın almak üzereydim. Hatta pazarlık da bitmişti. Ne var ki Senato satışı reddetti." "Sonra başka girişimin oldu mu?" "Hayır. Takdir edersiniz ki kimse bir Yahudi'ye arazi satmak istemiyor." "Ama belki ben sana bir bölge sağlayabilirim." Yasef'in gözleri dört açıldı. Hürrem bu kez yüksek sesle devam etti. "Önce sana içinde babanın da olduğu bir öykü anlatacağım." Ardından alçak perdeden sesiyle Nuno'nun öyküsünü anlattı. Yasef o müthiş sözlerin arkasını yaşamı için yeni bir başlangıç öncesinde bulunmanın heyecanıyla bekliyordu. Öykü bitince Hürrem biraz nefeslenip devam etti. "Belki bir avuç daha Nuno kalmıştır. Kendimi onlara karşı borçlu hissediyorum. Sana bir görev versem, onu yapabilir misin?" Yasef, olumlu anlamda başsallamaktan başka şey yapamazdı. Bunun üzerine Hürrem tebessüm ederek, "Sana bir kent, bir yöre vermek istiyorum. Göstermelik bir kira ile. Oraya, çile çeken Hazaryalı Musevileri yerleştirerek onlara barınak ve iş sağlayacaksın. Bunu satılmayan, bozulmayan bir avuç Hazar için yapıyorum," dedi. Yasef başını öne eğmişti, utanmış gibiydi. Hürrem'in sesi ise şimdi buyurgandı. "Ama sen babanın ruhu için yapacaksın. O, bu uğurda evladını bile terk eden Hazaryalıydı. Bu emeğinin karşılığında Venedik'ten alamadığını benden alacaksın." Yasef'in zihni düşünce üşüntüsüne uğramıştı. Heyecan içinde, "Bu benim için kutsal bir görev," diyebildi. Hürrem öylesine yorgundu ki vakit yitirmek istemiyordu. "Nereye istersin?" diye ona sordu. "Bilemiyorum," diye geveledi adam. Doğrusu böyle bir öneri beklemiyordum. Bıçak gibi karnına saplanan ağrı, Hürrem'in dudak uçlarındaki bir adeliği seyirttiyse de, kadın yalnızca çenesini kenetledi ve "Ben Tiberia'yı düşündüm. Ne dersin?" diye sordu. Yasef, yerinden sıçramamak için kendini zor tuttu. Tiberia, Yahudiler için dört kutsal kentten birisiydi ve oraya sahip olmayı düşünde bile göremezdi. Hürrem devam etti. "Tiberia boş ve harap. Kenti yaşanır hale getirmek için hayli para gerekli. Bu yükün altına girebilir misin?" Yasef şimdi başka dünyalarda kanat çırpıyordu. "Tiberia için son akçemi harcamaya hazırım. Gracia da bu olaya dört elle sarılacaktır." "İyi," diye mırıldandı Hürrem. "En geç öbür gün padişahın fermanını sana gönderirim." Onun yorulduğunu fark eden Yasef gitmek için ayağa kalktığında o devam ediyordu. "Fermanı alınca hemen Selim'in yanına gideceksin. Padişahın fermanı Selim ve oğlu Murat Han tarafından imzalandığında geçerli olacak. Böylece fermanın hükmü 3 nesil boyunca yürüyecek ve bu Selim'e umutsuz da olsa belki bir mesaj olacak." Sonra yüksek sesle "Selim'i yalnız bırakma, hep onun yanında ol," dedi. Yasef çıkarken kadının direnci tükenmiş, alnında ter tanecikleri boncuklanmıştı. Kalfa ve iki cariye odaya daldığında inliyordu. Entarisinin düğmelerini çözüp onu divana uzattılar. Kalfa kadın avuç dolusu pamukla onun yüzünü temizledi ve zangırdarcasına titreyen Hürrem'in üstünü örttü. Kadıncağızın yüzü kirli sarı bir renk almıştı. Kalfa cariyeye "Hekimi çağır," deyince Hürrem onun bileklerine yapışarak fısıldadı. "Hayır, iyiyim. Biraz uyumalıyım. Perdeleri örtün. Uyursam toparlanırım." Işıktan nefret ediyordu. Perdeler örtülünce tütsülenmiş oda loşluğa gömüldü. Az sonra derin bir uykuya daldı. Gerçekten de uyumak ona güç kazandırmış, yardımla olsa da divana uzanarak oturabileceği dermanı vermişti. Padişah odaya girdiğinde onu yarı oturur halde buldu. Adamcağız tedirgin bakışlarla onu süzerken Hürrem ellerini ona uzattı. gel, yanıma otur. Senden son bir isteğim var. Süleyman'ın yüreğine binlerce iğne birden saplandı. Mustafa'nın ölümünden sonra ruhsal çöküntünün içine giren adam için Hürrem'den başka sığınacak liman kalmamıştı ve bu limanı yitirme fikri onu kahrediyordu. Sarsak adımlarla divana yaklaştı ve onun yanına ilişti. Son istek sözünü bir daha duymayayım diye mırıldanıp her istediğini yaparım. Yeter ki dudak uçlarında bir tebessüm çiçeklensin diye ekledi. Hürrem'in gözleri hafifçe buğulandı. Onun çırpınışını fark eden Süleyman başını başka yana çevirdi. Hürrem ise sık sık iç çekerek konuşuyordu. Avrupa'da acı çeken soydaşlarım var, Hazaryalı Museviler. Onlara güvenle yaşayacakları yer sağlamak istiyorum. Yasef, Tiberiye'yi az bir kira karşılığında ona verirse kenti imar edecek. Avrupa'daki Hazarları oraya yerleştirecek. Bu benim son isteğim. Süleyman, Yasef'in oraya 1000 kişi bile götüremeyeceğine inanıyordu. Aslında şundan da emindi. Bunun olamayacağını Hürrem de biliyordu. Yutkundu ve evet anlamında başını salladı. Hürrem onun bileğini güçsüz parmaklarıyla kavrayarak ama hemen, yeterince vaktim kalmamış olabilir diye fısıldadı. Tamam dedi Süleyman, içi alev alev yanarken. Yarın sabah ferman elinde olacak. Bir şey daha var. Ferman, Selim ve Murat tarafından imzalandığında geçerli olsun. Süleyman onun amacını anlamıştı. Dudaklarını ısırıp başını salladı. Hürrem gülümsedi. Süleyman'ın elini dudaklarına götürerek hafifçe öperken Süleyman, Yasef'e imar işlerinde yardımın edilmesi için de bir ferman vereceğim dedi. Burada çok mu ışık var diye mırıldandı Hürrem ve hemen ekledi. Bir mum kalsın, diğerlerini söndürebilir misin? Selim Manisa'ya vardığında Vezir-i Azam Ahmet Paşa'nın idam edilerek yerine tekrar Rüstem'in getirildiğini öğrenince şaşırdı. Mustafa katledildikten sonra Ahmet Paşa, ''Padişahım, çok geçmeden beni azledip yerime Rüstem Paşa'yı getireceksiniz. Bari bu kulunuzun itibarını yere komayın.'' diyerek Vezir-i Azam olmak istememiş, bunun üzerine Padişah Kur'an'a el basarak onu azletmeyeceğine yemin etmişti. Anlaşılan, padişah yeminini bozmadan Rüstem'e makamını geri vermek için Ahmet Paşa'yı azletmeyip idam ettirmişti. Selim o günlerde kendini hayatın akışına bırakmıştı. Bir keresinde Celal Efendi'ye, ''Zaman darlığı nedeniyle ertelediğin şeyleri zaman bulduğunda yitirebilirsin. Bir gün zamanın bollaşır, yapacak şeyin kalmaz. İhtiyarlık budur.'' Sakalların ağardığında keşkeler arasında tepinmek istemiyorsan davran bakalım diyerek ona alem tertip etmişti. Yasef yılda 2 kez Manisa'ya gelip 1 ay orada kalıyordu. Onun da babasını tanımayışı bu gizli kardeşiyle arasındaki en büyük ortaklıktı Selim için. Yasef'in bir de sorunu vardı. Vaktiyle Fransa kralına borç verdiği 150 bin duka altını tutarındaki alacağını isteyince kraldan, ''Ülkemde Yahudilerin iş sahibi olmaları kanun dışıdır. Bu nedenle Fransa'da elde ettiğin servet sana ait olmayıp bir borçtan söz edilemez.'' diye yanıt almıştı. Konuyu padişaha açınca Süleyman işi Rüstem'e havale etmiş, o da krala yazdığı zehir zemberek mektupta, ''Osmanlı tebaasından birine ait borcun devlete sayılacağı için derhal ödenmesi gerektiğini, ayrıca dini nedenlerle insanlara farklı davranmak, devleti muazzamanın, Nizam-ı alem fikriyatına esastan mugayir olduğundan bu konuda ayrımcılık yapan devletle dost olamayacaklarını bildirince Züğürt kralın etekleri tutuşmuştu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 169. Devamı 18. ayrımda.